Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım, herkese merhaba. Ben Erdi Özva ve yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu defa konuğumuz Oppo Reno akıllı telefon ailesinin en yeni ve fiyat anlamında en erişilebilir modeli olan Reno Z olacak. Bu telefon önemli çünkü diğer telefonlarla kıyaslandığı zaman, bakın burada bir parantez açıyorum, sadece Oppo'nun telefonları değil, diğer tüm akıllı telefonlarla kıyaslandığında donanım seviyesinde ayrışmayı başaran bir cihaz duruyor karşımızda. Niye? Çünkü bu telefon MediaTek'in yüksek performanslı mobil işlemci platformu olan Helio P90'ın kullanıldığı ilk küresel akıllı telefon modeli. Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmayalım, Oppo Reno Z'yi kutusundan çıkartalım ve detaylarına yakından bakmaya başlayalım. Oppo Reno Z şu anda önümüzde, birazdan kutusundan çıkaracağız. Daha önce Oppo Reno'yu kutusundan çıkarıp detaylıca inceleme şansı yakalamıştık. Reno Z ailenin küçük kardeşi. Hem tasarım hem de donanım seviyesinde Reno ailesinin diğer modelleriyle kıyasladığımız zaman bazı farklara sahip, ama kutulaması diğer modellerle benzerlik gösteriyor. Şık bir kutuya sahip olduğunu söyleyebilirim. Arka tarafta telefonun teknik özelliklerine ilişkin bir takım notlar var. 4 GB RAM ile birlikte 128 GB depolama kapasitesine sahip. Oppo Reno ailesinin ülkemizdeki 3. temsilcisini kutusundan çıkaracağız. Bizleri ilk olarak bir zarf karşılıyor. Bunların hepsine birazdan döneceğiz. Önce telefona ulaşalım isterseniz. Telefonun kendisi burada. Bol bol konuşacağız zaten. Dediğim gibi kutulaması son derece şık ve iyi organize edilmiş. Burada bir kılıf bizleri karşılıyor. Arzu ederseniz zaman içerisinde kendiniz daha iyisini de alabilirsiniz, ama ilk etapta telefonun arka kısmını oluşabilecek darbe ya da kılcal çiziklere karşı koruma altına alabilirsiniz. Birazdan zaten telefona takar görünümünde inceleriz. Oppo Reno Z, Oppo tarafında VOOC 3.0 şarj teknolojisini destekliyor. Yani 20 wattlık hızlı şarj teknolojisine sahip cihazlardan bir tanesi. Adaptörün kendisine bakıldığı zaman da 5 voltla 4 amper verebildiğini görmekteyiz. Yani bu telefon 4035 mAh kapasiteli pilini hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. Kulaklığımız var. Kafası değişmeyen bir tasarıma sahip. Dolayısıyla tek tip bir kafaya sahip kulaklık olarak yorumlayabilirsiniz. Üzerinde mikrofon var. Görüşme yapmak ya da müzik dinlerken telefona müdahale etmek isterseniz üzerindeki kontrol butonuyla yönetebilirsiniz. Burada bir iğnemiz var. SIM kart takmak için gerekli olan iğne ve aynı zamanda bir de kablomuz var. Bir ucu tip A, bir ucu da USB tip C formunda olan. Bir Oppo klasiği olarak Oppo'nun kardeş şirketi OnePlus'ta da gördüğümüz bir detay var. Koruyucularla güven altında alınmış durumda. Yani tozlanmaya ya da bir takım dış faktörlere karşı kablo güvenlik altında alınmış durumda. Uzunluğu yeterli. Kullanılan materyal de oldukça kaliteli görünüyor. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde bunları masamızdan kaldıralım ve telefonumuzun kendisine geçiş yapalım. Telefonun üzerindeki koruma kılıfında teknik özelliklere ait bazı detaylar var. 48 megapiksel ultra night moduna sahip kameraya ve 32 megapiksellik ön kameraya, selfie kamerasına vurgu yapılıyor. 4035 mAh pil ve VOOC 3.0 şarj teknolojisi. Ekrandan parmak izi okuma konusunda yine burada bir vurgu yapılmış. Atıfta bulunulmuş 4 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi de yine Oppo'nun bu telefonda öne çıkardığı detaylardan bir tanesi. Daha önceki modellerde de gördüğümüz üzere özellikle ben RX 17 Pro modelini bu anlamda beğenmiştim. Gradyan renk uygulamasını belki de en iyi başaran marka olarak düşünebiliriz. Çünkü Aurora Purple isimli bu renk seçeneği gerçekten son derece güzel görünüyor. Tasarıma devam edelim isterseniz. Bakın bu telefonun arka tasarımı daha önce Oppo Reno ve Reno Z'de gördüğümüz tasarım anlayışını birebir karşılıyor. Yani Oppo'nun yeni nesil telefon tasarım dilim Oppo Reno Z'nin arka kısmında karşımıza çıkıyor. Burada herhangi bir sorun yok. Hatta özel yükseltiç de yine burada kendisine yer bulmuş durumda. Bu yükselticin görevi, telefonu masaya koyduğunuz, eğer kılıf kullanmıyorsanız, ufak bir yükselti sağlayarak kamera kısmının lensin olası bir çizilme riskine karşı mümkün olan önlemi sağlayabilmek. Ön tarafa geçildiği zaman burada işler biraz değişiyor. Çalıştıracağım şimdi ve burada aslında daha net bir şekilde gözlemleyebileceğiz. Şimdi Oppo Reno ailesinin fiyatı daha yüksek olan modellerinde, yani Reno ve Reno 10X Zoom modellerinde ön tarafta tam ekran konseptine geçilmişti tasarım olarak, ama bu telefonda Oppo'nun Reno serisinden farklı olarak ön taraf için RX 17 ve AX serisi telefonların sahip olduğu tasarım dilinin su damlası formundaki tasarım anlayışını baz alıyor. Bu model için Oppo böylesi bir tasarım anlayışını uygun görmüş sevgili arkadaşlar ve telefonun tasarımı etkiden fiziksel ölçülerine bakıldığı zaman en ince ya da en hafif telefonlardan birisi olduğunu söyleyemem. Çünkü 9.1 mm kalınlığa sahip, hatta bu değer itibariyle sınıfındaki kalın telefonlardan bir tanesi. Ağırlık olarak da 186 gramlık bir ağırlığa sahip. Hani 4035 mAh kapasiteli piliyle birlikte ağırlığı belki bir miktar görmezden gelebiliriz, ama 9.1 mm ile bu telefonun kalın olduğunu göz ardı etmek çok kolay değil sevgili dostlar. Elinize aldığınız anda zaten kalınlığını hissedebiliyorsunuz. Hele ki bu telefon öncesinde şasisi daha ince bir telefon kullandıysanız kalınlığı kendisini biraz daha fazla belli edebilir. Telefonun fiziksel kontrol butonlarına bakıldığı zaman güç butonumuz sağ tarafta, erişimi kolay. En nihayetinde 6.4 inç boyutunda bir ekranımız olduğu için uzunlamasından sonucunda sahip olduğu ekran görüntü oranı itibariyle uzun bir telefon. Dolayısıyla tuşların pozisyonu son derece önemli, ama güç butonuna erişim kolay. Keza aynı şekilde ses kontrol butonlarına erişim de oldukça kolay. Örneğin ben sağ elimi kullanıyorum ve telefonu elimde tutarken orta parmakla hem ses arttırma hem de ses azaltma butonlarını kolayca kontrol edebiliyorum. Alt tarafta hoparlörümüz, USB tip C konektörümüz, mikrofonumuz ve 3.5 mm'lik konektörümüz var sevgili arkadaşlar. Bu arada bu telefonda stereo ses sistemi bulunuyor ve ses sistemi aynı zamanda Dolby Atmos desteğiyle geliyor. Tepe tarafa bakıldığı zaman da yine bir adet mikrofon olduğunu görmekteyiz. Kameramız su damlası şantinin içerisine gömülmüş durumda. 32 megapiksellik bir kamera. Birazdan zaten detaylarına hep birlikte bakıyor olacağız. Evet, bu detaylar sonrasında şimdi isterseniz ben kurulumu tamamlayayım. Ardından telefonu başlatalım ve hem sahip olduğu donanım ki burada işlemci öne çıkıyor. Çünkü Qualcomm platformun değil, MediaTek'in halihazırdaki en modern ve güçlü platformu olan Helio P90'dan güç alıyor. Hem ona bakacağız hem telefonun ekranından kamerasına kadar donanımsal bileşenler ilk izlenim seviyesinde bizde ne gibi duygular uyandırdı, bunları anlamaya yorumlamaya çalışacağız. Sevgili arkadaşlarım, kurulumu tamamladım. Bu esnada biyometrik güvenliği ölçebilmek için hem yüz hem de parmak izi bilgimi de eklemiş oldum. Şimdi isterseniz biyometrik güvenlik performansına başlayarak, yani ekrandan parmak izi okuma hızı ve yüz tanıma yeteneklerine bakarak telefonu kullanmaya başlayalım. O esnada detaylarını anlamaya çalışacağız hep birlikte. Şimdi bakın, telefonu yük halindeyken ekrandan parmak izi okuma konusunda nereye dokunacağımızı gösteren arka aydınlatma kısmı devreye giriyor. Şunu söylemem gerekiyor, ekrandan parmak izi okuma hızı belki en hızlısız değil ama gerçekten iyi bir performansı var. Kendi sınıfındaki en iyi modellerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Hem telefon açık hem de uyku modundayken ekrandan parmak izi okuma konusunda gerçekten iyi bir başarım ortaya koyuyor. Şimdi yüz tanıma kısmına geçelim isterseniz. Bakın, kapatıyorum. Yüz tanıma konusunu zaten Çinliler çözmüş durumda sevgili arkadaşlar. Son derece hızlı bir şekilde arkadaşlar telefon yüz tanımayla ana ekrana geçebiliyor. Evet, biyometrik güvenlik bu şekildeydi. Hem ekrandan parmak izi okuma hem de yüz tanıma sistemi gerçekten güzel çalışıyor ama şunu söylemem gerekiyor ki telefonun sahip olduğu yüz tanıma sistemi iki boyutlu yazılım tabanlı, yani arka tarafta algoritmaya güvenen bir mekanizmayla karşımıza çıkıyor. Yani bazı üst seviye yüksek fiyatlı modellerde gördüğümüz yüzün 3 boyutlu modellemesini yapan, donanım seviyesinde cihazı ana ekrana ulaştırabilen bir sistem bu telefonda bulunmuyor. Fiyat segmenti itibariyle de bulunmasını beklemiyorum ama arada merak edenler ya da belki örneğin Apple'ın iPhone'larında ya da Huawei Mate 20 Pro gibi cihazlardaki yüz tanıma sistemiyle aradaki farkı merak edenler açısından bu bilgi notunu da eklemiş olayım. Yani iki boyutlu yüz tanıma sistemi ön kamera odaklı bir mekanizmayla çalışıyor sevgili arkadaşlar. Evet, Oppo Reno Z'nin sahip olduğu biyometrik güvenlik unsurlarını görmüş olduk. Şimdi isterseniz ayarlar kısmına gidelim ve telefonun yazılım detaylarına göz atalım. Bu arada bir yazılım güncellemesi var. Onu da gerçekleştireceğiz aynı zamanda. Bu telefon Android 9 üzerinde Oppo'nun arayüzü olan ColorOS'la çalışıyor. ColorOS versiyon 6 ile çalışıyor ve güvenlik yaması tarihi de 5 Haziran 2019. Yani yazılım söz konusu olduğu zaman kutudan çıktığı haliyle Oppo Reno Z Android dünyası için güncel bir yazılım altyapısına sahip. Yani zamanla güvenlik güncellemelerinin temposu ne olur? Bu telefona Android Q güncellemesi, yani Android 10 güncellemesi ne zaman gelir? Bunlar için şu aşamada konuşmak erken ama telefon şu an bugün için kutudan çıktığı haliyle oldukça güncel bir yazılım altyapısını bünyesinde barındırıyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım, az önce de ifade ettiğim üzere bu telefon 6.4 inç boyutunda bir ekrana sahip. Dolayısıyla büyük bir telefon ve buna bağlı olarak da tek elle kontrol etmesi, telefonun herhangi bir köşesine erişmesi çok kolay değil. Dolayısıyla büyük oranda çift elle kullanacağınız bir telefon gibi de düşünebilirsiniz. Tabii ki tek elle kullanımı kolaylaştıran ya da o yönde teşvik eden bazı arayüz özelleştirmeleri telefonda var. Ama genel itibariyle büyük bir telefona baktığımızı da unutmamak gerekiyor. Şimdi söz konusu donanım olduğu zaman bu telefonun, yani Reno Z'nin üyesi olduğu Reno ailesinden ve akıllı telefon dünyasındaki diğer pek çok modelden en büyük farkı MediaTek'in Helio P90 platformunu kullanıyor olması. Şimdi biz söz konusu MediaTek olduğu zaman hangi platformu biliyoruz? Hem yerli üreticilerin hem de yabancı markaların kullanmış olduğu Helio P60 platformu ülkemizde de yaygın olarak görülebiliyor. Zaten Helio P60'ın performansı ile ilgili özel bir videoyu geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaşmıştım. Helio P90 hem Helio P60 hem de devamı olan P70 ile kıyaslandığı zaman bazı önemli farklara sahip. Nedir bunlar? P90 öncesinde MediaTek tarafında aslında 4+4 çekirdek konfigürasyona sahip platformlar karşımıza çıkarken Helio P90'da ise Qualcomm bazı güncel modellerinde olduğu gibi 4+4 yerine 2+6 çekirdekli bir konfigürasyon var. İki çekirdeğimiz yüksek performans çekirdekleri ki bunlar Cortex A75 tasarımını baz alıyor ve 2200 MHz'de çalışıyor. Geriye kalan 6 çekirdek ise enerji tasarrufunun ön plana çıktığı çekirdekler ve yine bunlar da Cortex A55 tasarımını baz alıp 2000 MHz seviyesinde çalışıyor. GPU tarafına bakıldığı zaman da ilginç bir durum söz konusu. Çünkü Helio P60 ve P70 modellerinde ARM'ın 3 çekirdekli Mali G72 grafik birimi 800-900 MHz bandında kullanılırken Helio P90'da, yani Reno Z'nin sahip olduğu platformda Imagination firmasına dönüş yapılıyor ve PowerVR GM9446 GPU'su kullanılıyor ki bu aslında 9000 serisi kapsamında PowerVR'ın en güçlü grafik çözümlerinden bir tanesi. Bu platform kapsamında yani Helio P90 içerisinde bu GPU'nun çalışma frekansı da 970 MHz. Yani MediaTek bu GPU'yu kullanırken hem çekirdek yapısına bağlı kas gücü hem de mümkün olduğu kadar yüksek frekansı bir arada sunmaya çalışmış. MediaTek'in Helio P90 için altını çizdiği en önemli konu, belki de en vurucu mimari detay, platformu sahip olduğu yapay zeka yetenekleri. Çünkü selfie olan P60 ve P70 ile birlikte Qualcomm'un aynı sınıftaki rakiplerine karşı MediaTek'in iddiasına göre Helio P90 yapay zeka işleme gücüyle oldukça rekabetçi ve sınıfındaki belki de en iyi çözüm olarak yorumlanıyor en azından MediaTek tarafından. Çünkü bakın şöyle bir durum söz konusu. MediaTek'in daha önce kullanmakta olduğu Tensilica DSP'si yani dijital sinyal işlemcisi aslında P90'da da karşımıza çıkıyor. Hatta aynı tasarımın kullanıldığını söyleyebilirim. Bu arada Tensilica'nın geliştirmiş olduğu DSP makine öğrenme hesaplamalarından sorumlu. Fakat P90'da buna ek olarak MediaTek'in bizzat kendisi tarafından geliştirilen bir veri anlamlandırma motoru da kullanılıyor. Dolayısıyla MediaTek'in iddia ettiği gibi Helio P90'ı P70 ve P60 ile kıyaslandığı zaman yapay zeka konusunda 4-5 kat güçlendiren temel unsur da veriyi anlamlandırarak ona uygun aksiyon almasını sağlayan bizzat MediaTek'in geliştirmiş olduğu özel motor sevgili arkadaşlar. MediaTek'in verdiği rakamlardan yola çıkarak ufak bir dönüştürme hesaplaması yaparsam Helio P90'ın sahip olduğu yapay zeka işlem gücü aşağı yukarı saniyede 2.2 trilyon operasyona denk geliyor. Helio P90 bu telefonun en ayırt edici özelliği, MediaTek'te bir değişim var. Özellikle Helio serisiyle birlikte farklı işler yapmaya çalışıyorlar ve Helio ailesinin şu anki en modern tasarımı olan P90 Oppo Reno Z ile karşımıza çıkmış durumda. Yakın zamanda belki onun bir G serisi versiyonu da göreceğiz. Gaming odaklı yani oyun odaklı ama şu aşamada Oppo Reno Z Helio P90 platformuyla yapay zeka başarımı anlamında rakiplerinden ayrılmayı başarıyor sevgili dostlar. Biraz da ekrandan bahsedeyim isterseniz. Bu telefonda 6.4 inç boyutunda AMOLED panel kullanan Full HD Plus bir ekran var. Yani telefonun çözünürlüğü 1080x2340 piksel. Boyut ve çözünürlüğe bağlı olarak telefonun inç başına düşen piksel yoğunluğu 402. Oppo'nun verdiği bilgilere bakacak olursak ya Reno Z'nin önden bakıldığında %92'sini ekran gibi düşünebilirsiniz. Açıklanan veriler çerçevesinde telefonun ekran kas oranı bu yönde sevgili arkadaşlar. ColorOS 6 çerçevesinde ayarlar kısmının ekran bölümüne giderseniz ekranla ilgili olarak bazı özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim sizlere. Ekranın renk sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Daha sıcak ya da belki daha soğuk yapabilirsiniz. Buna ek olarak gece kalkanını devreye sokabiliyorsunuz. Yine tüz sertikalı bir ekranımız var. Mavi filtreyi azaltarak gece saatlerinde kullanıcının gözünün daha az yorulmasını sağlayabilecek bir takım önlemler telefon tarafından otomatik ya da manuel olarak hayata geçirilebiliyor. Açıkçası ekranın renk üretim kabiliyeti bana oldukça iyi geldi. %50 parlaklık seviyesinde şu anda telefonun üretebildiği renk kabiliyetini hep beraber izliyoruz. Sadece renk üretim başarımı değil, ekranın görüş açıları da oldukça iyi. En azından bende bıraktığı ilk izlenim bu seviyede sevgili dostlar. Genel olarak iyi bir ekrana sahip olduğunu söyleyebilirim. İçerik tüketimi esnasında bu Netflix'ten dizi ya da film izleme olabilir, oyun oynama olabilir ya da bazı başka kullanım senaryolarından ekranın kullanıcısını büyük oranda mutlu edeceğini söyleyebilirim. Oppo Reno Z'nin ekranı kendi sınıfı için gerçekten iyi bir deneyim vaat ediyor gibi görünüyor. Bu ek olarak tabii ki söz konusu deneyim olduğu zaman, içerik tüketimi olduğu zaman telefonun sahip olduğu hoparlör başarımı da önemli. Videonun başında da ifade ettiğim üzere Oppo Reno Z'de stereo bir ses sistemi var. Aynı zamanda Dolby Atmos desteği de sunuluyor. Ses kısmına gidelim isterseniz. Oppo Reno Z'nin hoparlör başarımı bence kendi sınıfı için güzel ve yeterli. Tabii ki daha fazlasını sunan üst seviye telefonlar var ama onların fiyat segmenti farklılık gösteriyor. Oppo Reno Z kendi segment çerçevesinde bence iyi bir hoparlör paketini beraberine getiriyor. Hoparlör paketi diyorum çünkü atlayarak gelenler varsa bir kez daha söylemek isterim ki Reno Z'de stereo ses sistemi bulunuyor sevgili arkadaşlar. Ve aynı zamanda Dolby ile yapılan işbirliği çerçevesinde Dolby Atmos desteği de sunabiliyor. Söz konusu bir akıllı telefon olduğu zaman kuşkusuz en önemli satın alma kriterlerinden birisi telefonun sahip olduğu olduk. Kamera ve kullanıcılara vaat ettiği genel kamera deneyimi. Oppo Reno Z üzerinde 3 tane kamera var. Bunlardan 2 tanesi arka tarafta, bir tanesi ise ön tarafta sevgili dostlar. Ve arka taraftaki ana kameramız Sony'nin IMX586 sensörünü kullanan 48 megapiksellik bir kamera ve bu kamera aynı zamanda f1.7 diyafram eşlik ediyor. IMX586 sensörü bugün fiyat performans odaklı iddialı orta sınıf bazı telefonlardan üst seviye kimi telefonlara kadar son dönemde sıkça karşımıza çıkan başarılı bir kamera sensörü. İkinci kamera ise 5 megapiksel çözünürlüğünde ve daha ziyade derinlik bilgisini toplamak ve portre çekim dediğimiz bokeh uygulamasını daha başarılı hayata geçirmek için kurgulanmış kamera. Ön tarafa geçildiği zaman ise yüksek çözünürlüklü bir ön kameramız var çünkü Oppo bu telefon aynı zamanda gençlere de adresliyor. Dolayısıyla öz çekim konusunda 32 megapiksellik kamerası ile iddialı bir paket sunuyor Oppo Reno Z. Önce kamera arayüzüne bakalım isterseniz. Aslında yakın zamanda Kaleidos tabanlı bir Oppo telefon kullanma ya da görme şansı yakaladıysanız arayüz zaten büyük oranda tanıdık gelecektir. Standart olarak bakıldığı zaman video, fotoğraf, portre, hızlı olarak erişebileceğiniz çekim modları, aynı zamanda sol taraftaki ayarlar menüsünden gece çekim yapabiliyorsunuz ki ultra gece modu 2.0 var bu telefon kapsamında. IMX586 sensöründeki pikseller 4'ü bir arada şeklinde kurgulanarak daha büyük piksel boyutuyla daha yüksek ışık hassasiyeti sağlayabiliyor. Bu konsepti bazı başka marka telefonlarda da görmüştük. Oppo'da Reno Z modelinde uyguluyor sevgili arkadaşlar. Buna ek olarak ağır çekim var. Panorama ve uzman gibi ayarları elde edebiliyorsunuz. Uzman aslında pek çok telefonda gördüğümüz manuel ya da pro moda denk geliyor. Burada beyaz dengesinden fokus ayarlarına kadar pek çok detayı özelleştirebiliyorsunuz. Yine yüz güzelleştirme modu da aktif olarak karşımıza çıkıyor. Burada pırıltı modu da var. Dazzle modu olarak da geçiyor. Oppo'nun son dönemde sıkça vurguladığı detaylardan bir tanesi. Bu mod kapsamında değişen sahne koşullarına bağlı olarak gerçek dünya koşullarına daha uygun renk üretimi sağlanabiliyor. Buna ek olarak tabii ki yine renk profilleri, efektleri uygulayabiliyoruz ve HDR'yi yönetebiliyoruz. Ayarlar kısmına girildiği zamansa pek çok ayar var. Video kısmına geçildiği zaman çözünürlüğü doğrudan ana ekran üzerinden değiştirebiliyoruz. 720p, 1080p ve 4K'yı burada görmek mümkün. Aynı zamanda 1080p ve 720p için 30fps ya da 60fps seçenekleri de var ama buna ulaşabilmek için ayarlara gitmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bakın ayarlara girdiğiniz zaman 30 ya da 60fps olarak 720p ve 1080p'de tercih edebiliyorsunuz. 4K'da 60fps seçeneği yok. 4K 30fps video kaydı yapıyor ama hem 720p hem de 1080p'de arzu ederseniz 30 ya da 60fps video kaydı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ön kamerada da yine aslında benzer modlardan bahsedebiliriz. Portre modu tabii ki burada önem arz eden konulardan birisi olacaktır. Efektlerle farklı kayıtlar gerçekleştirmek mümkün. Ön tarafta video seçeneği olarak 1080p'de 30fps video kayıt özelliği sunuyor bizlere. İster 720p ister 1080p olsun çözünürlüğü değiştirmek FPS tarafında ekstra bir avantaj sağlamıyor. Şu an zaten Oppo Reno Z'nin kamerasıyla çektiğim bir takım görüntüleri görüyorsunuz. Genel kamera performansının aslında sınıfı için iyi olduğunu söyleyebilirim. İlk izlenim olarak bende böyle bir etki bıraktı ama video performansı belki biraz daha geliştirilebilir. Çünkü farklı fiyat seviyesinde önemli rakipler var video performansıyla ön plana çıkan. Ama genel tablo itibariyle başarılı bir kamera paketinde sahip gibi görünüyor. Zaten kullandıkça bunu daha iyi gözlemleyebileceğiz. Telefonlar yüzü oldukça hızlı çalışıyor. Herhangi bir takılma ya da donma ben şu ana kadar hissetmedim sevgili arkadaşlar. Genel olarak silgisel çalışan ve iyi tepki veren bir arayüze sahip olduğunu ifade etmem gerekiyor. Bu bağlamda şunu söyleyebilirim. Kaleidos'un önemli kullanım özelliklerinden birisi hızlı kısa yol menüsü. Bu menü kapsamında temel özellikleri ya da sizin atayacağınız uygulamalara daha kolay ve daha etkili şekilde erişebiliyorsunuz. Örneğin tek tuşla kameraya buradan geçebilir ya da örneğin buradan dosya gezginini aktif hale getirebilir veya örneğin mesajlara buradan erişim sağlayabilirsiniz. Standart olarak bakıldığı zaman telefonda kurulu gelen bazı uygulamalar var. Bunlardan bir tanesi Aqua Mail uygulaması. Bunun ek olarak Opera tarayıcı da Oppo'nun telefonlarında standart olarak ön yüklü kurulu geliyor. Dolayısıyla arzu ederseniz farklı bir tarayıcıya geçebilir. Farklı bir mesajlaşma uygulamasıyla yolunuza devam edebilirsiniz. Genel olarak bakıldığı zaman tabii Kaleidos işletim sistemi saf Android'e çok yakın bir işletim sistemi değil. Belli başlı özelleştirmeler var. Telefon menüsünden tutun da hava durumu uygulamasına kadar pek çok noktada özelleştirmeleri kolayca anlayabiliyorsunuz. Yine tema ile ana ekranı özelleştirebilmek de oldukça mümkün arkadaşlar. Ya da arzu ederseniz ekranı ikiye bölerek birden fazla uygulamayla ilerleyebiliyorsunuz. Benim şu ekranı buradan seçip örneğin bu kısma da Gmail'i getirebiliyorum. Yine oyunla ilgili bir takım özelleştirmeler var. Bu özelleştirmeler çerçevesinde aslında eğer oyun alanının içerisinde bir oyunu çalıştırırsanız hem telefonun genel oyun tepkiselliği artıyor hem de aynı zamanda ekranın dokunmatik hassasiyeti geliştirilerek daha iyi bir oyun deneyimi sağlanması hedefleniyor. Açıkçası çok fazla seçenek var. Burada bu seçenekleri keşfetme kısmını şimdilik size bırakıyorum ama Kaleidos saf Android deneyimine çok yakın bir arayüz değil. Ciddi şekilde ek fonksiyonlar ve özelleştirmeleri bünyesinde barındırıyor. Artık onları keşfetmesi ve hangisinin günlük hayatta size daha uygun, hangisinin günlük hayatta daha az kullanacağınız bir özellik olup olmadığını tayin etmesini siz karar vereceksiniz sevgili dostlar ama dediğim gibi ileri özelleştirme seviyesinde çeşitli özellikler bu telefonla birlikte de karşımıza çıkmıyor değil. Yavaş yavaş toparlamam gerekirse Oppo Reno Z önemli bir telefon çünkü MediaTek'in yeni nesil platformu Helio P90'ı kullanan küresel ölçekteki ilk cihazlardan bir tanesi. Ülkemizde de şu aşamada ilk ve tek cihaz olarak düşünülebilir. Helio P90'ın performansına bakıldığı zaman Snapdragon 660 ve Snapdragon 710 gibi platformlardan daha hızlı olmayı başarabiliyor kimi testlerde. Hatta Snapdragon 675 ile kıyaslandığı zaman orada da yapay zeka performansı ön plana çıktığını söyleyebilirim. Zaten MediaTek'in Helio P90 için altını çizdiği temel gelişim alanı yapay zeka başlarımı kendi sınıfındaki en güçlü yapay zeka kabiliyetine sahip olan platform gibi de yorumlanıyor MediaTek tarafından. Cihazın kendisine bakıldığı zaman Oppo Reno Z genel tasarım ve malzeme kalitesiyle gerçekten beğenimi kazanmayı başardı. Bugün bu videoyu çektiğim tarih itibariyle 3300 lira civarında bir satış fiyatı vardı. Benzer fiyat aralığında Samsung'un Galaxy A70'i gibi cihazları da yer yer bulabilmek mümkün. Galaxy A70 ile kıyaslandığı zaman tabii onda daha büyük bir ekran var ama genel görünüm ve elde bıraktığı genel hissiyat anlamında bence Oppo Reno Z daha başarılı bir etki bırakıyor. Aynı zamanda bu telefonun sahip olduğu ekrandan parmak izi okuma özelliği de Samsung Galaxy A70'e kıyaslandığı zaman daha hızlı ve daha dengeli çalışıyor diyebilirim. Tabii ki cihaz arasında önemli farklar var. Qualcomm'un Snapdragon 675'ine karşı bu telefon MediaTek Helio P90'la geliyor. Aynı zamanda ekran boyutu ve bazı başka farklardan bahsedebiliriz. Örneğin Galaxy A70'te 3 tane arka kamera var. Bu telefonda 2 tane arka kamera var ama tabii ki yan yana getirip genel kamera performansına ve ortaya çıkan görüntü kalitesine bakmak gerekiyor. Marka algısı olarak da değerlendirmek gerekiyor. Bir tarafta Samsung'un genel kabul görmüş yaygın marka algısına karşı teknoloji dünyasının sıkı ve yakından takip edenlerin bildiği bir marka olmasına rağmen Oppo genel olarak Samsung kadar tabii ki tanınan bir marka değil. Dolayısıyla daha iyi bir cihazı yer yer daha uygun fiyatla sunabilmeli ki rekabette daha öne geçebilsin. İşte bundan dolayı bu telefon bugün 3300 lira yerine 3000 lira altında bir fiyat bandına oturtulabilirse zannederim daha fazla kullanıcı tarafından merak edilebilir, ilgi çekebilir diye düşünüyorum. Bakalım bunu zamanla anlayacağız ama genel olarak bakıldığında Oppo Reno Z benim beğenimi kazanan bir cihaz olmayı başardım. Dediğim gibi Helio P90 platformunu kullanan ilk telefon olduğu için bir başka videoda bu telefon üzerinde Helio P90'ı da detaylıca inceleyeceğim ve Qualcomm tarafındaki rakiplerine karşı hatta Huawei tarafındaki rakiplerine karşı tam olarak neler sunuyor, hangi açılardan öne çıkabiliyor bunları da ayrıca yorumluyor olacağız. Sevgili dostlar ben Erdo Özağ. Bu videomuzda Oppo Reno Z'ye yakından bakmış olduk. Umarım sizler için keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Arzu ederseniz Twitter'da ve Instagram'da Erdo Özağ ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir ve yine arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.